Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli misafirimiz hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Şimdi hocam bu son birkaç haftadır psikologların insanlarla hayvanları çok benzeştirdiğini, bu özellikle hocam evrimci psikologların bundan bahsetmiştik.
Evet.
Hatta hocam şimdi YouTube açsanız hocam onlarca maymun deneyi ve onlardan insanlar üzerinde biraz gülünç şekilde uyarlama göreceksiniz. İşte empati anlamak için maymunlara bakıyorlar. Efendim öfke kontrolü için bilmem köpeklere bakıyorlar. Şimdi hocam bu Gazali'de ben bunun çok güzel şeyini gördüm. İnsanda bazı hayvani duygular var diyor.
Evet.
Hayvanlarla ortak olduğumuz duygular. Yeme içme arzusu. Cinsellik, bunların tatmini. Bunlarla biz hayvanlarla aynı diyor şeye sahibiz özelliklere. Ama insana artı olarak verilen akıl ve ruh var.
Evet.
Bir de aklımıza ve ruhumuza melekler, nefsimize şeytan yardım ediyor hocam.
Destekçileri var.
Dışarıdan da yani transpersonal diyoruz hocam esasında.
Evet, evet.
Transpersonal sadece pozitif değil, negatif anlayabiliriz.
Evet. Yani
insan sadece kendi kendine düşünse çok kötülük aklına gelmeyebilir.
Evet.
Hani şeytanın aklına gelmez diyoruz ya. Hocam şeytanın aklına gelmeyen hiçbir şey yok. O akıl da sana şeytan veriyor.
Yani evet.
Biz lafım ona hani bu adam öyle zeki ki şeytanın aklına gelmeyen işleri bilir diyoruz da işin aslı öyle değil. Şeytan yine o aklı veriyor.
Besliyor.
Hatta hocam bu Lut kavmine homoseksüelliği ilham eden veya ihva eden diyelim şeytan diye geçiyor tefsirlerde.
Hmm.
Yani normalde böyle bir çarpık ilişki hiç kimsenin aklına gelmiyor.
Hmm.
Şeytan onlara diyor ki sizin bu topraklarınız çok kıymetli. Çok değerli. Eğer burayı siz böyle abuk sabuk bir iş yapmazsanız herkes gelir buraya yerleşir sizi buradan kovarlar. Ne yapacaksınız? Böyle bir şeytani bir homoseksüel ilişki icat edin de.
Vay, nereden giriyor
buradan gelen geçene bunu zorlayın. Bu ahlaksızlığı. Böylece buraya kimse gelmez.
Kimse gelmez sen. Yani şey ekonomik şey motivasyon.
Hepsi yani. Var. Şeytani, ekonomik yani hepsi var. Çünkü hocam yani burada yeri değil belki ama o çarpık ilişki hocam acı verici saçma sapan bir ilişki yani.
Doğal değil ruhen, sonuç olarak yani insanla.
Biyolojik olarak. Hiç savunulacak bir tarafı yok ya. Ama bugün Türkiye'de pek çok ülkelerde nice insanlar hocam bu yolda ölecek kadar bu ahlaksızlığı savunacak durumdalar. Ben de bunu anlamıyorum yani. Biz en makul, en iyi bir şeyi böyle korkarak savunurken bunlar en tıbbi açıdan, ahlak açıdan, biyolojik açıdan en zararlı bir şeyi nasıl böyle savunabiliyorlar hocam? Hani şuraya getireceğim lafı. Gazali diyor ki insan bu taraflarını efendim terbiye etmeli.
Hayvani
evet.
Taraflarına.
Yani maymun olarak kalmamalı. İçimizde maymunluk, tilkilik, kurtluk, yılanlık özellikleri olabilir. Bunları yen diyor hocam. Ne dersiniz?
Evet. Yani tasavvufun o anlamda psikolojiden önemli bir ayrım var. Bazı psikologlar insanın daha çok negatif özelliklerine odaklanmıştır. Freud örneğinde olduğu gibi. Pozitif psikoloji örneğinde olduğu gibi insanın olumlu taraflarına odaklanmıştır. Ama insan dediğimizde bu ikisi de var.
Hocam şuraya çekelim meseleyi. Nefsi emareye çekelim.
Evet.
Yani bizim sufiler insanı 7 efendim mertebede ele
evet.
Almışlar. İlk ve en kötü mertebe, en alttaki mertebe nefsi emare mertebesi. Yemek içmek, vurmak kırmak, her şey mübah. Yani zevke, menfaate, kişisel menfaate ulaşmak için her şey mübah hocam yolu sanki bu nefsi emmare.
Evet.
Hep onu görmüşler sanki.
Şimdi orası mesela insanın negatif taraftarı. Şeyin psikanalizi, Freud'un psikanalizi çok büyük ölçüde bir nefsi emmare tasviridir. Bu anlamda epey bir geçerliliği de olabilir. Ama mesele şu. Mesele şu. İnsan sadece nefsi emmare değil, levvame olabilir, mülhime olabilir, mutmainli olabilir. Ta nefsi safiye makamına kadar yükselebilir.
Hocam Frankl'da mı gördüm, Abraham Maslow'da mı gördüm? Şöyle bir örnek veriyor. Bir uzaylı gelse uzay gemisiyle hani bir engelliler okuluna inse gözü görmeyen, kulağı duymayan, işte efendim yürüyemeyen insanların, öğrencilerin olduğu bir okula inse dese ki ya bütün insanlık böyledir. Demek ki insan cinsi, dünyadaki insanlar hep böyledir dese doğru söylemiş olur mu yani?
Evet. Çok.
Aynen bunun gibi diyor Freud'un yaptığı diyor.
Evet. Evet, bu çok güzel anlatıyor yani olayı yani. Onlardan ibaretiydi. Şimdi Freud'un muhatapları daha çok Viyana Sosyetesi. Viyana Sosyetesi'nde de çok marjinal davranışlar var yani. Onlar üzerinden gittiğinde, onun için Mastow şey diyor, Freud bize insanların hastalıklı tarafını gösterdi. Mastow ise kendini gerçekleştiren, topluma davranış ve kanaat önderliği yapan insanlar üzerinde çalıştı. Ben de diyor insanın iyi tarafına.
Frankl'da hocam maneviyatın insanı ayakta tuttuğunu bir evet. adım daha öteye gidiyor. Hani biliyorsunuz Mastow'da bir kendini gerçekleştirme var. Çok manevi tarafı olmayabilir belki ama hani insan kendini gerçekleştirsin diyor. Biraz daha herhalde muğlak bırakıyor onu. Nasıl kendini gerçekleştirecek? İşte sanatla mı gerçekleştirecek? Dinde mi? Efendim maneviyatta mı? Mastow hocam onu çok söylüyor. Ama o tarafları pek parlatılmıyor Mastow'un. İşte özür dilerim Viktor Frankl'ın. Yani işte maneviyat sahibi insanların her türlü zorluğa daha iyi katlandığını falan filan. Bu taraf hocam yine unutuluyor sanki. Yine logoterapi biraz hocam taraflı bizim ülkemize yansıtılıyor gibi.
Evet, yani sonuçta şey, öğretinin ne olduğundan çok uygulayanın şeyi, tercihleri, yönelimleri çok fazla belirleyici oluyor. Adam diyelim ki logoterapiyi uyguluyorum diyor ama kendi tercihleri üzerinden uyguluyor
hocam
yani.
Hocam bu Bektaşi'nin namaz ayetini yorumuna benziyor. Hmm. Namaz kılmıyor biliyorsunuz Bektaşi'lerde öyle bir şey var. Veya az kılıyorlar. Demişler ki Bektaşi baba niye namazı terk ettin, niye kılmıyorsun? Demiş Kur'an-ı Kerim Allah namaz kılmayın, namaza yaklaşmayın buyuruyor. Estağfirullah ve la takrabus salat. Namaza yaklaşmayın.
Evet.
Devamını oku diyor. Hafız değilim. Ayetin devamında ventum sukara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın ayetini ortadan kesip insan hocam isterse dediğiniz gibi en güzel kitabı bile böyle yanlış anlayabiliyor. Hocam şimdi Gazali diyor ki insanın diyor insan memleketi diyelim hocam biz buna. Bu memlekette diyor kraliyette ruh kral olmalı. Akıl onun veziri olmalı. Nefsi emaresi de hizmetçisi kölesi olmalı. Nefis ruha hizmet etmeli. Ama diyor insan boş bulunur da ruhu ve nefsi disiplin etmezse bu sefer o nefis kralı esir alır, aklı esir alır ve olmadık şeyler yaptırır diyor hocam. Sanki bugünümüzü biraz nefsi evet. emarelerin kral olduğu bir zamanda yaşıyoruz.
Evet yani insanın bu açıdan insan doğduğu andan itibaren ne olacağı belli değil. Mesela bir leopar doğduğu zaman onun leopar olacağı doğal akışında bırakıldığı zaman bu bellidir. Ya da bir öküz başta antiloplar var. Belgesellerde çok gösterilir.
Hiçbir şansı yok. Değişme yani. He, evlenmeyeceğim, üniversitede okuyacağım deme şansı yok.
Mesela o öküz başta antilop şunu söyleyemez. Ben geyik olacağım ya da ben gidip başka bir diyelim ki çita olacağım diyemez. Ama insan öyle değil. İnsandan doğmak insan olmanın garantisi değil yani.
Yani aslan da olabilirsiniz. İnsanları parçalayabilirsiniz.
Evet.
Bir melek de olabilirsiniz. İnsanlara iyilik de getirebilirsiniz.
Evet. İnsan o anlamda şey, siz biraz önce vurgulamıştınız aradaki sohbette. Yani Firavun sadece tarihte yaşayan insan değil yani içimizde de o Firavun.
Bunu Mevlana söylüyor. Sen diyor Firavun'u ve diyor Musa'yı öldü bilme. Her birimizin içinde Firavun da yaşıyor, Hazreti Musa da yaşıyor. Sen sakın diyor Firavun'a destek olma, Musa'nın tarafını tut. Şimdi hocam hakikaten nefsimiz, hani Firavun'dan aşağı falan deriz ya biz, şu manada derler hocam bunu sufiler, bu da yanlış anlaşılmasın. Kendini Firavun'dan aşağı gör demek bir mümin nefsini değil. Nefis olarak sende de Firavun'daki bütün ahlaksızlıklar, bütün istekler sende de var. Ama sufilerin tabiriyle sende imkan ortaya çıkmamış.
O potansiyeli bulmamışsın yani.
Hocam Mevlana'da çok yine güzel bir hikaye var bu konuda. Bir yılancı dağlarda böyle büyük yılanlar yakalayıp şehre getirip Bağdat'ta gösterip para kazanıyor. Hocam evvelden çok vardı böyle şeyler. Hatırlar mısınız?
Ayı evet oynatanlar. Yani çocukluğumda mesela ben ayı oynatanları görmüştüm yani.
Burnunu halka takarlar zavallı hayvanın.
Evet.
O da acısından hiçbir şey yapamazdı falan. Şimdi dağda hocam bir hayvan ölü vaziyette ama büyük bir yılan. Bunu battaniye halıya kilime sarıp çeke çeke zorla ekibiyle beraber yılancı Bağdat'a getiriyor. Tabii kilimlere sarmış, bağlamış yılanı. Ölü diye biliyor onu. Derdi kimse görmesin hocam. Para toplayacak şimdi. Tabii şehirde ilan ediliyor Bağdat'ta. Falanca yılancı çok büyük bir yılan getirmiş. İşte 5 lira 10 lira karşılığında pazar yerine seyredebilirsiniz şeklinde. Diyor ki Hazreti Mevlana, ya diyor yüzlerce insan toplandı. Avare, başıboş insan. Yılan göreceğiz diye diyor şeye geldi. Ya bu ne ahmaklık diyor. Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmış.
Evet.
Böyle mükemmel bir, hocam şuna benziyor, benim elimde çok harika bir cep telefonu var. Marka vermeyeyim reklam olmasın diye hocam. Ama sizin ilk çıkan cep telefonuna özeniyorum. Hiçbir özelliği olmayan, akıllı olmayan, ne bileyim internet bağlantısı olmayan telefon özenmek gibi bir şey hocam bu. Hiçbir bugün çocuk bile razı olmaz değil mi hocam böyle bir şeye?
Evet.
Şimdi bir akılsız insan diyor. Bu kadar aklı zekayı bıraktın da basit bir yılanı görmek için merakından toplandım buraya diye. Hocam bir de Mevlana onlara da bir kızıyor. Sonra bu yılan meğer hocam ölmemiş. Dağda kış uykusuna yatmış. Yılanlar biliyorsunuz ayılar kışın uykuya giriyorlar. Bir köşeye saklanıp. Bağdat sıcağı diyor tepesine vurunca yılan yavaş yavaş canlanmaya başladı. En son çatır çatır diyor o ipleri kopardı. Şey yuttu diyor. O yılancı yuttu. Sonra onu diyor şey yapmak için bir çadır direğine dolanıp onu diyor çatır çatır kemiklerini kırdı diyor. Korkudan onlarca insan öldü diyor kaçışırken. Bu ne biçim bir canavar diye. Şimdi senin de nefsin diyor Hazreti Mevlana. Şimdi soğuktan sivrisinek gibidir. Donmuştur. Ama diyor Bağdat sıcağı, şehvetin sıcağını bir görse, o Firavun'un imkanlarını bir görse, o da diyor çabuk sapıtır. O yüzden hocam diyor ki Hazreti Mevlana, sen diyor bu nefsi hep diyor dağların soğuğunda tut. Sakın Bağdat güneşinin altına getirme. Tabii şu da var hocam, yani Mevlana bunu şu manada söylüyor. Hani zaaflarına hakim olamıyorsan sakın Bağdat sıcağına gelme, ama gerçek bir sufi hocam, onu da söyleyeyim, para pul hiçbir zaman Allah'tan alıkoyamaz.
Evet, ama şey de önemli, buradan dolaylı şöyle bir mesaj çıkartıyorum ben. Bir kötülükten kendini koruyamıyorsan ondan şey dur, uzak dur.
Aynen hocam, bunu
söyleyeyim. Çünkü yakınlaştığın oranda o kötülüğe seddi zirai ilkesi mi deniyordu hocam?
Aynen hocam.
Yani yakta diyelim ki öğrenciler için cep telefonu çok ayartıcı bir şey. Ders çalışırken mesela şimdi pek çok okulda uygulanan bir şey. Öğrenciler şeye koyuyorlar, okula o girerken kutulara koyuyorlar. Okuldan çıkarken ya da öğlen tatilindeyken alıyorlar. Bu şey, deneysel çalışmalar var. Yani eğer cep telefonu toplantı odasında kapalı bile olsa insanların aklı gidiyormuş yani.
Evet.
Gidiyormuş. Onun için en iyisi dışarıda bırakmak yani.
Yani çocuğu o zaafıyla imtihan etmemek gerekiyor hocam. Cebine telefon koyup da akşam, vay sen bire hiç ders çalışmamışsın.
Evet.
Akşam bana telefonla mı oynadın diye kızmak yerine onu kontrollü vermek. Ne bileyim internet kesintisi veya interneti kesik olması telefonun veya saatli verilmesi. Hocam bana çok işime yarıyor. Çocuk bazen okuldan çıkıyor. Baba bugün erken çıktık okuldan. Şimdi hocam bu pandemi döneminde okullar farklı uygulamalara giriyor mesela.
Evet, haftada iki gün falan
olanlar
var. İki
gün oluyor. İmtihandan sonra hadi bugün okul erdi devam edecek diyorlar. Çocuk aramasa saatlerce beni bekleyecek. Cep telefonu çok güzel bir şey. Ama ben hocam ufak bir akıllılık yaptım. Kol saati şeklinde. Hiç yani interneti yok, oyunu yok. Sadece alo alo o kadar haberleşebiliyoruz. Diyeceğim yani her şeyi güzel ve kötü kullanımı mümkün. Ama biz bir zaafımız var dediğiniz gibi hocam. Zaafımız olduğu şeylerden uzak durmak. İmam Gazali hocam bunu çok güzel açıklıyor. Bizim hani sufilerin bir zühd diye bir çok vurguları vardır.
Evet.
İşte dünyayı terk et falan. Hocam sufiler şunu gözlemlemişler. Bir insan paraya pula kavuştu mu? Genelde hocam, hepsi için söylemiyoruz. Büyük çoğunluğu hocam sapıtıyor. Hocam milli piyango çıkanları siz de hani anlatmıştınız herhalde.
Evet,
bir anlatsanız da nasıl oluyor bir anda zengin olanlar?
Genellikle o zenginliği çok kısa bir zamanda kaybediyor ve bir büyük mutsuzluk yaşıyor. Hatta bir tane adam var, kaç defa çıkmış ona yani büyük ikramiye ama her defasında ben dibi buldum. Bana diyor hiç çıkmasaydı benim diyor belirli bir çizgi
çok seviyeli hayatım olacaktı diyor.
He, belki. O radikal inişler çıkışlar diyor benim hayatımı zehir etti yani.
Hatta hocam bir kısmı intihar ediyormuş şöyle. Şimdi para çıkınca önce eşini boşuyor. Daha iyi bir evlilik yapmak için kendince. Daha üst bir klastan evlilik yapacak falan. Arkadaşlarını hocam inkar ediyor. 40 yıllık arkadaşları hani borç para istemesin, onlar da benim gibi fakir falan diye. Hocam bu sefer ailesiz, çevresiz kalıyor, parasıyla yapayalnız. Bazen mafyaya kapılıyor, bazen kumarda o parayı kaybedip tekrar sizin dediğiniz gibi sıfır tüketip bu sefer gidecek geriye şey, çevresi de kalmıyor artık.
Evet.
Ailesini kendi dağıtmış, arkadaş çevresini yok saymış. Böyle bir hocam şey var yani, o yüzden eğer sizin paraya zaafınız varsa orta halli yaşamak çok daha iyi. Hocam bunu bizzat Kırgızistan'da gördüm. Şimdi Kırgızistan 2004-2005 senesinde orada hoca olarak, öğretmen olarak yani ilahiyat fakültesinde vazifete bulundum. Şimdi Türkiye'den gelen iş adamları buradaki çok az bir para, orada ciddi bir sermayeydi o yıllarda. Yani mesela biz orada bir aylık maaşımız, Türkiye'nin normal maaşı, oradaki bir memurun 1,5 yıllık maaşıydı hocam. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben bir aş alıyorum. Benim yani eşitim olan bir profesörün, doçentin bir yıllık, 1,5 yıllık maaşını alıyorum bir anda. Şimdi hocam oradaki eğitimsiz Türk işçi kardeşlerimizin pek çoğu hocam ailesi dağıldı. Eğer onlar Türkiye'de kalsalardı güzel çalışacaklar, tertemiz ailesi olacak, çoluk çocuğu evinde büyüyecek, mutlu bir insan olacakken öyle ilginç şeyler şahit olduk ki hocam. Şimdi bir işçi gelmiş oraya, bir şirket kurmuş, Türkiye ile iş yapıyor falan filan, Türkiye'deki işte belki bir kısmının Türkiye'den de maaşları var, bir anda hocam oranın en zengin insan konumuna, burada orta halli hatta fakir bir insanı orada zengin, kalbur üstü bir insan oluyor. İşte bir kısmı hocam hani başka evlilikler yapmaya kalkıyor. İşte gayrimeşru hayat tarzları, eğlence hayatı, kumar hayatı falan filan. İnanın hocam böyle bir işveren arkadaşın eşini para toplayıp uçak biletini alıp Türkiye'yi biz gönderdik hayırımıza. Adam gelmiş.
Kontrolü kaybetmiş.
Türkiye'den diyelim ki 50 bin TL para getirmiş. Orada olmuş hocam bu para 1 trilyon. Yani çok ciddi para. İş kurmuş, işlere rast gitmiş. Çünkü o zaman orada hiçbir şey yoktu hocam tüketecek. Her şey Türkiye'den gidiyor. Ayakkabı götürüyorsunuz falan filan. Komünist dönemden yeni çıkılmış. Arkadaş eve gelmez olmuş gece kulüplerinden. Ama tabii gün ya mafyaya kendini kaptırmış. Ya bir hani su testi su yoluna kırılır derler ya. O ahlaksızın cezasını Allah vermiş. 5 parasız kalmışlar. Hadi bakalım bu kadıncağız ailesi mağdur durumda. Para topluyoruz hocam. Bizim gibi memurlar daha orta halli insanlar o eşine şuradan bilet alıp Türkiye'ye bir şekilde gitsin de orada anası babası artık bir şekilde ilgilenir diye. Çünkü yurt dışında hocam parasız kalmak çok kötüdür, hiç kendi toplumunuza benzemez. Diyeceğim hocam, sufilerin züht demesi bundan.
Tam burada hocam demin bir tarama yaptım Google'da da, Denizli'deymiş, 3 yıl arayla hocam Milli Piyango'dan 2 defa büyük ikramiye kazanmış. Adamın lakabı şey, Milyarder Osman. Şey diyor ama, bu paranın direksiyonu ve freni yok, yönetemiyorsunuz diyor.
Çünkü haram para bir kere.
Hocam yani, az para çıkmamış adama. Adama toplam 7 milyon çıkmış. 7
o zamanın
milyon
parasıyla. Belki bugün 17 milyon.
Evet. Yani bu şu demek, İstanbul'da iyi koşullarda 7 tane ev alabilirdi. 4 senede bu. Şey diyor adam, kime çıkarsa çıksın diyor, o parayı harcayıp bitirecek. Bu parayı yönetmek mümkün değil. Ama orada diyelim ki dağın zirvesine çıkıp oradan düşüyorsun yani.
Tabii.
Bu nasıl bir psikoloji? Nasıl yani, toparlayacaksın bu psikolojiyi?
Dağın eteğinden düşmek başka hocam. Dağın 10 metre yüksekliğinden düşerseniz böyle çok güzel yuvarlanırsınız. Hatta bazı insanlar hocam dağlara gidince çimenlerde yuvarlanırlar. Ama dağın zirvesinden yuvarlanmaya kalkarsanız bazen oluyor hocam, bazı dağcılarımız birkaç sene sonra bulabiliyorlar cesedini. Adam dağın zirvesinden yuvarlanmış. Bir uçurumun dibine düşmüş. Karlar kaplamış ortalığı. Çığ düşmüş. 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra ortaya çıkan cesetler var. Hani para da böyle hocam. Bir de hocam sufilerin şöyle bir hassasiyeti var. Para diyorlar yılan gibidir. Geldiği delikten geri gider. Haramdansa para haram deliğinden aniden geri gider. Ama helaldan gelmişse o helal yola gider. Kolay kolay da hocam eriyip bitmez diyorlar. Sufilerin yaklaşımı bu. Buraya şuradan geldik kıymetli hocam. Bu şeyde ara verelim isterseniz biraz. Yani kontrol tezkiye çok önemli. Tezkiye olmazsa, kontrol olmazsa dünyanın en büyük serveti, en güzel sağlığı, en büyük güzelliği hiçbir işe yaramıyor. Tam tersine sizin helakinize sebep oluyor. İkinci bölümde hocam isterseniz bir Mevlana hikayesi anlatalım yine.
Tamam hocam.
Kıymetli dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizi izlemeye devam edin.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatayım. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Tasavvuf ve psikolojiyi efendim benzeyen taraflarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Hocam şimdi dedik ki yani bazen ani gelen güzellikler, çilesi çekilmeyen zenginlikler insanı helaka evet. götürür. Meselede çok güzel bir hikaye var. Bir tavus kuşu tüylerini yoluyor gagasıyla.
Hmm.
Oradan geçen diğer hayvan diyor ya ne yapıyorsun sen?
Allah'ın tabii tavus kuşunun çok güzel tüyleri çok var. Güzel tüyler yani güzelliğiyle.
Çok güzel tüyleri var. Ya hocam sen ne yapıyorsun? Allah'ın verdiği bu tüyler yolunur mu? Harika tüylerim var. Keşke bizim de öyle olsa tüylerimiz falan filan. Düşünün kargayı bilmem neyi. Yani güzel çok güzel tüyleri ona göre. Hepsi ayrı güzel de.
Tavusta karşılaştırınca tabii.
Yani Allah o hayvana öyle bir güzellik vermiş. Gerçi hocam ayakları çok çirkindir onu da söyleyeyim.
Öyle mi?
Kendi öyle söyler. Ayaklarıma bakın siz benim der. Şimdi hocam diyor ki tavus kuşu ya diyor benim bu tüylerden dolayı başıma gelmeyen iş kalmadı. Bütün avcılar elinde bir ok benim peşimde. Beni vurup tüylerimi evlerine süs olarak götürecekler. Ben diyor çok çektim bu tüylerden. Aman benim diyor başımdan uzak olsun bu tüyler. Hocam zahiren bazı güzellikler hepimize fayda getirmeyebilir. Manevi terbiyeden geçmiş bir insan için zenginlik çok güzeldir. Hak yoluna infak eder, fakir fukaraya infak eder, hayır kurumları kurar. Ama ham bir nefis o maddi servete kavuşunca har vurup harman savurur, ailesini dağıtır, kendine zarar verir, uyuşturucuya alışır, eğlenceye mahkum olur. Hem kendini hem aile çevresini mahveder.
Evet.
Hocam isterseniz logoterapiye dönelim mi?
Dönelim.
İmam Gazali'nin nefis terbiyesinden bir parça bahsettik. Yani terbiyeyle insanın yılan olmaktan, kurt olmaktan, maymun olmaktan kurtulabileceğini söyledik.
Evet.
Sakın ha böyle olmaya, böyle kalmaya razı olmayalım hocam.
Evet, yoksa insan kendine yazık etmiş olur. Sahip olduğu o büyük potansiyeli bozuk para gibi harcamış olacak. Ölmekte olan insanlarla yapılan röportajlar var. Yani ölümlü şeyinde. Yakın bir zamanda ölecek yani. Bakıyorsunuz daha çok hayata anlam katan şeyler üzerine vurgu yapıyorlar yani.
Hocam Viktor Frankl'da geçen söylemiştik ama böyle bir deneyden bahsediyor. Bir hastası varmış. Oğlu sakatmış. Uzunca bir zaman. Engelli bir çocuğu olmuş. Hatta bir ara annesi demiş gel oğlum beraber intihar edelim. Bu hayat çekilmez hale geldi. Ama çocuk hayatı çok seviyormuş. Anne sen ne yapıyorsun demiş. Ne güzel hayatımız var. İşin güzel tarafını göstermiş. Kadın intihardan vazgeçmiş. Ama bir süre sonra çocuğu ölmüş. Şimdi terapiye geliyor. Başka insanlar da geliyor tabii terapiye. Maddi varlığı çok yerinde ama çocuğu olmamış falan filan ileri yaşlarda. Şimdi diyor ki o çocuğunu kaybeden kadına sen diyor 80 yaşında olduğunu düşün şimdi. Dönüp geriye bak hayatına bana bir değerlendirmesini yap. Kadın diyor ki sakat ve engelli çocuğu olan hayatım diyor çok manalı olmuş benim diyor. Ben fark etmemişim ama diyor bir çocuğun hayatına diyor çok destek olmuşum. Ben olmasam o çocuğum mahvolurdu. Bir yetim yurdunda işte telef olur giderdi. Ben ona şu kadar katkıda bulundum. O benim hayatımı şöyle güzelleştirdi, böyle güzelleştirdi. Kadıncağız bir anda
bire.
O acısına mana verip çok mutlu oluyor. Başka bir kadın hiç hayatında acı çekmemiş. Ömrünü sefahat hayatı eğlenceyle geçirmiş. Sen diyor dönüp geri bak. 80 sene yaşadığıma boş yaşamışım diyor. O kadar farklı cinslerle beraber oldum, dostluk yaptım. Keşke evlenseymişim de bir çocuk sahibi olsaymışım. Bak şimdi 80 yaşında yapayalnız ölüyorum. Benimki de hayat mı diye. O da o eğlence içinde geçen hayatının manasızlığını fark ediyor hocam. Hani dediğiniz gibi hayata böyle bir mana kattığınız zaman logoterapi herhalde aslı bu hocam değil mi?
Evet.
Her yani, şeye bir mana vermek.
Bir anlam vermek. Logoterapinin tabii bir de eleştirmemiz gereken tarafı var. Şimdi anlamı ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, yaşamın
büyük anlamı.
Külli anlamı, büyük anlamı. İki, gündelik yaşamın akışı içerisindeki
daha küçük anlamlar.
Evet. Mesela diyelim ki bir öğrenci için üniversite sınavını kazanmak önemlidir. Bir insanın evlenmesi anlamlı ve önemli bir şeydir.
Evimize ekmek getirmek anlamlı bir şeydir.
Anlamlı ve önemli bir şeydir. Ama bir de bütün bu anlamları da kuşatan bir anlam arıyor insan. Şu ucu bucağı olmayan okyanusta benim varoluşumun anlamı nedir?
Büyük manayı kaybedersek küçük manaların da bir kıymeti olmuyor hocam.
İşte küçük manaların oyalayıcı bir etkisi var. Oyalayıcı.
Evet.
Ama dediğiniz gibi nihayetinde sizi kurtarmıyor. Niye kurtarmıyor? Çünkü insan hep şey noktasına gidiyor. Ya, o zaman büyük anlam ne?
Hocam Gazali diyor ki yeme içmek gibi en basit eylemler dahi bir ibadettir. Büyük manaya hizmet ettiği zaman.
Evet.
Çünkü sen diyor o gıdayı alıyorsun. Bu aldığın gıdayla insanlığa hizmet edeyim, aileme hizmet edeyim, anne babama hizmet edeyim, memleketimi kurtarayım. O küçük gıda ama eğer eğlence niyetiyle alınırsa da bu sefer boş oluyor yani. Boş boşuna.
Evet.
Hocam ay var Romalılar böyle yiyip yiyip de tekrar kusup tekrar yiyorlar.
Evet Romalılar.
Eğlence haline geliyor evet. Yemek.
Yani yemeği o kadar seviyorlar ki kilo daha çok yiyebilmek için istifra odalar var çok özür. Gidiyorlar istifra odalarına istifra ediyorlar gelip tekrar yemek yiyorlar.
Sıfırdan başlıyorlar aşk
gibi. Bir de daha çok yiyebilmek için yerde yatarak yaslanarak yemek yiyorlar.
Çok ilginç Peygamber Efendimizin o zaman yaslanarak yemeği yasaklamasının sebebi bu. Çok fazla yemek yemesin. Çünkü bizde yemek hocam bir araçtır. Biz yani yemek için yaşamayız.
Yaşamak
için yeriz.
Yani.
Zaten hocam bunu terse çevirenler Allah hocam bizi öyle bir yaratmış ki İslam'a göre yaratmış bu vücudumuzu. Eğer yemek için yaşarsak bu vücut hocam 2 gün sonra iflas ediyor. Şeker oluyorsunuz, tansiyon oluyorsunuz. Dünyanın en zengin insanı da olsanız her istediğinizi yiyemiyorsunuz. Allah-u Teala bir sibop koymuş hocam. Emniyet sibopu. Tamam sen yeterince şeker yedin artık. Sana şeker yasak. Bundan sonra ömür boyu işte efendim ekşi şeyler yiyeceksiniz gibi. Böyle bir ilahi bir adalet de var sanki hocam alemde.
Evet yani sonuçta aslında İslam insana bir gelişim programı veriyor yani. O gelişim programı insanın doğasıyla, fıtratla iç içe olan bir şey. Dışına çıktığın zamandan itibaren işte mesela obezitenin insana hasta yani insan ne hale getiriyor? Aşırı beslenmek yani.
Hocam şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi mesela hani hayvancılık yapan kardeşlerimiz var. Onların bir hayvandan en büyük beklentileri en kısa zamanda en üst kiloya ulaşması.
Evet.
Yani işte adam besicilik yapıyor. Diyor ki 6 ayda 500 kilo oldu. 1 yaşında 1 ton oldu bu hayvan. Hocam bunlar çok kıymetli hayvanlar. Bunların şeysi bu besiciler için bulunmaz cinsleri.
Evet.
Ama hocam biz bir insanı ya maşallah 6 ayda 50 kilo olmuş işte 30 yaşında 200 kiloya erişmiş diye övüyor muyuz hocam bir insanı? Tam tersine biz insanların manevi tarafını da övüyoruz. Aa, ne kadar ahlaklı, ne kadar cömert, ne kadar fedakar. Hiçbir insanı ağırlığınla kilosunla övmüyoruz. Yani demek ki insanla hayvan arasında çok ciddi bir fark var. Maalesef hocam bu farkı hani kabul ettiremiyoruz bu psikologlara çoğu zaman.
Evet yani psikologlar da sonuç olarak şeyden çok etkileniyor tabii. Biz nerede yaşıyoruz şu anda? Kapitalizm çağında tüketim kültürü.
Acımasız bir de yarış çağında.
Var. Dolayısıyla insanlar kendilerini şeyde buluyorlar. Ne kadar tüketirsem o kadar insanım. Yani ne kadar
hocam çok tüketmek işte benim sizi yemem lazım. Sizin şirketi iflas ettirmem lazım.
Tabii o vahşi yani bir rekabete de dönüşüyor.
Rekabet de var hocam evet. O işte.
Ve insan tüketim kültürünün başka bir noktası şu. Aynı zamanda bir gösteriş kültürüdür. Ben senden daha çok ve daha lüks tüketmeliyim ki sana farkım olsun senden. Ben herkesin tükettiğini tüketmemeliyim.
Hmm.
Şimdi bakıyorsunuz bazı ünlü markalar hocam belirli ürünlerini spesifik üretiyor. Yani sadece 100 tane mesela. Diyor ki bir yıl boyunca bundan piyasada sadece 100 tane olacak.
Evet.
Diyelim ki bir tişört. Sadece 100 kişi de var Türkiye'de.
Araba modeli sadece özel üretim 100 tane üretilmiş diyor.
Yoksa ama diyelim ki onu adam 100 kat fiyatına satıyor. O insan alıyor. Niye? Başka hiç kimse de yok. Pişti olmayacağım. Ben bir başka olacağım. Narsizmini besliyor. Gösterişi aynı zamanda. Aynı zamanda büyüklenme. Ona bu yolla hava atmak. Şimdi burada şeyi görüyoruz yani narsizm ile tüketim kültürü arasındaki o iç içeriği. Şimdi terapist burada devreye giriyor. Bakıyor ki burada esen rüzgar ne? Burada esen rüzgar tüketim kültürü, kapitalizm ve narsizm. Daha çok ona uygun şeyler üretiyor o insan için. Niye? Çünkü onu iyileştirecek bir insandan daha fazla bir ticari nesne olarak görüyor. Ben ticaret yapıyorum diyor. Ekmek parası için yapıyorum diyor bu işe. Ben ona sahici bir yol göstersem uymayacak. Bana şey etmeyecek yani devam etmeyecek. Gidecek başka bir terapiste.
Hocam bu alet şey için özür dilerim. İlaç fabrikaları için en iyi hasta ölmeyen ama iyi de olmayan
ilaca bağımlı olan evet
diyorlar. Yani Hocam şeker ilacını düşünün. 30 sene bir insan şeker ilacı kullanıyor, o vurulan şeyleri. Ve hiç aralıksız her gün kullanıyorsunuz o dozları.
Evet.
Resmen yani bir büyük sermaye bu ilaç şeyleri. Bir hasta.
Onun için kapitalizmin amacı hep şey oluşturmak, mesela bağımlılık oluşturmak. Bunu şeyde ta çocukluktan itibaren mesela okullarda yasaklandı ama satılıyor sonuçta hocam. Kokulu silgiler, kokulu kalemler. Şimdi bu sempati kazandırmak amaçlı olsa başka, sonuç olarak o oluşturduğu fizyolojik bir bağımlılık var. Negatif bir şey. Ya da bakıyorsunuz yiyeceklere, içeceklere hocam, belirli bir miktarda bağımlılık. Hocam bir arkadaş anlatmıştı. Kedilere diyor mama veriyorum, hazır mama. Diyor bir zaman diyor yoktu, başka bir mama verdim diyor, sürekli beslediğim bir
yemediler mi?
Dışarı yemedi diyor.
Vay be, o kadar.
Yani ne yapıyor? Ben mesela prensip olarak sokaktaki kedilerin ve köpeklerin mamayla beslenmesine karşıyım, şiddetle. Çünkü onları kapitalizmin bir mahkumu haline getiriyoruz. Yarın biz onlar hocam normal yiyecek verdiğimizde yemiyor. Hayatta kalma onları kendimize bağımlı hale getiriyoruz.
Fabrikalara bağımlı hale getiriyoruz.
Evet.
Halbuki o hayvanlar hocam böcek de yer, sinek de yer, yılan da yer, fare de yer.
Bir zaman oldu Bakırköy'de dolaşıyoruz. Hüzünbaz şair Recep Yılmaz dostumla kulakları çınlasın. Balık almıştım ben. Dedi ya bak dedi kedi sırnaşıyor dedi yani.
Bir balık ver.
Bir balık ver. Biz de tren yolunun kenarındayız. Müsait orada bir tane balığı israf etti, çıkarttım. Verdim.
Hediye olsun diye.
Evet, hediye olsun diye. Baktım ki dedi kokluyor falan. Biz başladık kediyi seyretmeye. Sonra yani belli aç yani kokluyor. Talip de yani ama yemiyor. Niye? Hazır gıdayla beslene GDO'lu gıdalarla doğasını bozmuş yani. Şimdi insanda da böyle oluyor yani.
Hocam buraya şuradan geldik. Legoterapinin eksikliği çok büyük mana vermiyor sana. Küçük
külli mana vermiyor. Evet. Ha,
ama o külli mana olmadığı zaman hocam o küçük manalar belki sizi bu dünyada belli süre oyalıyor hocam da. İşte bir sanata kendinizi adıyorsunuz. Ne bileyim bir başka hobi oluyor. Ama o da bir süre sonra hocam. Çünkü hocam Gazali bunu çok güzel açıklamış. Her azamız diyor belli bir işle mutlu olur. Mesela gözün zevki diyor güzel bir şey görmektir.
Evet.
Hocam gören bir gözü kapatmak o göze işkencedir. Çünkü göz görmek istiyor. Uyanık olduğu sürece çirkin şey de görmek istemiyor. Yani hiç kimse çöplüğe bakıp da zevk alır mı Allah aşkına?
Evet.
Gideyim de İstanbul'un çöplüğünde biraz şöyle gözün bayram etsin diyen var mı? Ormana gideriz değil mi? Suların böyle şırıl şırıl aktığı derelere gideriz ki gözümüz zevk alsın. Kulağımız da böyle. Kulak da güzel sesle dinlemek ister diyor.
Evet.
Hiç evinde hocam eşek besleyen insan gördünüz mü? Hani sesini dinleyeyim de.
Yani.
Yok. Bülbül kafesleri vardır. Bülbüller beslenir. Ne bileyim. Güzel müzikler vardır. Hele bizim tasavvuf musikimiz ne kadar güzeldir. Ondan sonra. Elde hocam işte güzel şeye dokunmak ister. Sert batan bir şeye dokunmak istemez. Yumuşak bir yerde cildimiz uyumak ister. Kalp de diyor, ruhumuz da ancak Allah'a kul olmak, onu tanımakla zevk alır, onu sevmekle zevk alır. Bunun dışında her türlü hobi, ilgi ve alaka kalbe esasında fayda getirmez, kalbi öldürür diyor hocam uzun vadede.
Evet, uzun vadeye sabah katmak gerekiyor.
Ahiret işte, yani uzun vadede dedim, o olacağım herhalde.
Evet. Ama mesela onun bu dünyaya da yansıması var. Mesela hocam, Viktor Frankl'la karşılaştırılabilecek bir isim Yalom var. Varoluşçu psikoterapi kitabı en çok satan kitaplar arasında.
Bayağı kalın hocam ya.
Kalın, evet evet.
Onunla inşallah bir gündeme getirelim hocam.
Dört parmak kalınlığında var herhalde yani. Şimdi aynı problem Frankl'da var hocam. Şöyle diyor Yalom. Bir diyor, insan anlamsız yaşayamaz. İnsanı tanımlarken diyor, anlam arayan yaratık.
Anlamlı varlık diyelim hani.
Evet.
Hani homo erectus diyorlar. Homo economicus diyorlar.
Evet, evet.
Yani ekonomik varlık. İşte ayakta yürüyen varlık. Bu da homo, ne diyelim hocam buna biz?
Anlamus.
Logos diyelim. Logos hocam bana.
Evet, evet, evet.
Homo logos, evet.
Şimdi anlam konusunun bir kere elzem olduğunu söylüyor. Anlamsız insan yaşayamaz diyor. Ama sonra devam ediyor. Diyor ki biz yaratılıştan anlamı olmayan bir dünyaya fırlatılma talihsizliği içindeyiz.
Manasız bir gezegene fırlatılmışız uzaydan. He, kim fırlatmış, niye fırlatmış onu da bilmiyoruz.
He, ama anlamsız da yaşayamıyoruz. Bak, fırlatıldığımız yer anlamsız bir yer yaratılışından. Ama biz anlamsız yaşayamayız.
Hocam, evvelden uzay filmi seyrederdik. Bazen bir uzay gemisi bir yanlış bir gezegene düşer.
Evet.
Oradaki işte kurtulanlar tekrar o uzay gemisini onarıp geri dönmek. Hmm. Asli vatan dönmek için uğraşırlardı. Bir manası var yani.
Evet.
Bir araştırma için gitmişler. Bir arıza çıkmış uzay gemisinde. Onu tekrar tamir edip yani ahirete diyelim biz, asli vatana dönmek için uğraşırlardı. Şimdi dediğiniz gibi anlamı koymazsanız, yani biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz, cennetten geldik, cennete geri döneceğiz anlayışı olmadığı zaman hocam, bazen hocam ahlak da iflas ediyor bazen.
Evet.
Niye iyi olayım ki diyor adam.
Evet.
Madem iyi ile kötü.
Çünkü iyi olmak çile gerektiriyor.
Evet.
Niye o çileyi çekeyim ki ben yani?
Ben yemeyeceğim, siz yiyin. Niye bunu yapayım ki? Yani olarak insan bencillik zaten hocam fıtratımızda var. Evet hocam, buyurun.
Devamında şunu söylüyor hocam. Diyor ki bizim en büyük görevlerimizden birisi yaşamı destekleyecek kadar sağlam bir anlam icat etmek.
Uydurmak.
Keşfetmek değil yani.
Hayatta kalacak kadar bir saçma mana da olsa uydur diyor.
Evet. Bu anlamı ortaya, bir de diyor burada şunu yapacağız. Bu anlamı biz icat ettik ya. Bir de hileli manevra yapacağız. Kendimize inandıracağız. Bu
bundan
gerçektir
daha
diye.
Manada yoktu diyeceğiz.
Bu gerçektir diye. Şimdi bana diyorlar ki ya yalo mu biz bu kadar okuduk da ha böyle bir şey cümle görmedik yani. Ben onun için metni okumak istedim yani. Yalom mesela Bağışlanan Terapi kitabında, Kabalcı Yayınlarında çıkmıştır. Hmm. Ben oradan şu anda aktardım. Ama mesela Yalom'un çok yeni çıkan bir kitabı daha var. İlahiyat ödülü aldı. O ödülde bir konuşma yaptı. Hmm. Yalom.
Yalom hayatta mı hocam? Sorma
hayatta.
Evet.
Din ve Psikiyatri kitabı vardır. Küçük bir kitap. O ilahiyat törenindeki... Bu, törende de şunu söylüyor. Bu ödülü bana niye verdiniz? Ben ateyim diyor yani.
Allah Allah. Ate ama ilahiyata yardım etmiş.
Ama söyledikleri çok önemli ölçüde ilahiyata şey diyor.
Yarıyor.
Yardım ediyor yani. Hmm. Dolayısıyla şey de Viktor Frank da insanın kendini oyalayacak anlamlar üretmesi gerektiğini söylüyor. Peki şöyle bir soru sormak lazım. Yalom ve Frank anlamı bu kadar yaşamsal görüyor, hayati görüyor da niçin böyle evrensel bir anlamı yok sayıyor, yoktur diyor. Oyalanacak anlamlar üretelim diyor. Ben onu şuna bağlıyorum hocam. Sonuçta Yalom da Frank da Batı geleneği içerisinde. Onlar için bilginin iki tane kaynağı var. Bir, duyular, iki, akıl. Şimdi halbuki tasavvuf mesela anlamı bulma hakikat işte. Bulmak, duyular ve aklın katkısı var ama
ruhla
esas
beraber.
Ruhla kalple birlikte
tabii,
var.
Tabii.
Şimdi tasavvufun farkı bu anlamda, tasavvufun farkı eksiği yok, fazlası var o anlamda. Yani duyuları inkar etmiyor.
Kesinlikle.
Ama diyor mesela Gazali El-Munkız'da duyuların yanılır olduğunu, mesela çay dolu bardakta kaşığı kırık görürüz diyor.
Evet.
Bunun diyor gözümüzün yanılgısı olduğunu biz aklımızda biliriz diyor. Peki aklımızın yanıldığı durumda biz nereden bileceğiz diyor.
Hem de kalbimizle ruhumuzla,
evet,
değil mi hocam?
İşte orada vahiy ve şey kalp. Kalbini harekete geçirmedikten sonra o vahideki bilgi de seni kurtarmıyor.
Evet, onu da yaşayacaksın.
Evet.
Bu şuna benzer diyor İmam Gazali. Yani yemek yerine yemeklerin ismini tekrarlıyorsunuz. Buzdolabında işte diyorsunuz peynir var, süt var, zeytin var.
Veya duymuyorsunuz ki. Menüyü karıştırıyorsun şeyde.
Duymazsın ki. İlla o bilgileri hazmetmen lazım.
Hatta tam tersi senin açlığını kışkırtacak o yani.
Hocam küçük bana ile büyük bana arasında bir hani meşhurdur bizim bir padişahımızdan birisi her sene büyük buluş yapanlara, sporculara ödül verirmiş. Herkes gelir maharetini gösterirmiş.
Hmm.
Adam birisi gelmiş elindeki dikiş iğnesini bir atmış, ağaca saplamış. Elindeki ipliği de sallayıp bir atışı deliğinden geçirmiş. Yani bir başlar esasında hani. Biz bazen hocam bakıp gözümüzde böyle hani ileri yaşta takamayız ya.
Evet evet.
Demiş ki verin bu adama 100 altın. Sonra demiş ki sen bu demiş mahareti kaç yılda elledin? Padişahım 10 sene çalıştım bu iş için demiş. Şu adama 100 sopa vurun demiş. Demiş padişahım hadi mükafat anladık da sopa niye? Ya demiş böyle boş iş bir iş için demiş. 10 insan 10 senesini verir mi demiş. Şimdi hocam büyük mana karşısında evet. Bu hakikaten basit kalıyor. Hocam süre sonuna geldik ya. Sohbet de idam ediyor ama haftaya devam edelim mi?
Evet. Dinleyicilerimizi de çok yormayalım yani.
Eyvallah. Haftaya devam edelim. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.